Ayşe'nin dostu, koşanın matarası. Yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayan'ın su geçirmez maskarası program. Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle beraber başlıyor.
Arkadaşlar iyi akşamlar. Anlatamadım'dan hepinize merhaba. Ben Ayşe, sosyal medya sorumlusu Balıbey.
Ben Cem, düşündüğünü sosyal medyaya aktaramayan, duvarlarla karşılaşan işçiler.
Sevgili arkadaşlar, değerli partnerim Cem İşçiler çok tatlı, iyi niyetli ve duygusal bir insan. Manipülasyona açık, dolandırılmaya çok müsait, kandırılmaya çok uygun. O yüzden ben de onun her şeyine el koyduğum gibi bütün hayatta telefonuna, sosyal medyasına, şu anda fikirlerine ve düşüncelerine de koymuş
evet durumdayım. Arkadaşlar, gerçekten bakın şimdi burayı bir iki dakika bayağı kendim olarak bir şey söylemek istiyorum. Ben sonuçta bir bireyim, herkes gibi insanım, hepimiz gibi insanım. Her ne kadar komediyle uğraşsak, hep her şeyi mizahla ele alsak da ara ara bazen duygusallaşıp böyle kendi içimizi arabada bağıra bağıra şarkı söylerken hüzünlenebiliyoruz yaşadıklarımızdan dolayı. Ve aklıma benim bazen böyle cümleler geliyor. Kendi hepimizin geldiği gibi benim de geliyor. Ve bazıları şairane, bazıları çok güzel, bazıları bana özel falan. Ben bunları Ayşe'yle paylaşıyorum. Yani Ayşe'ye diyorum ki böyle bir şey geldi aklıma. Tweet atayım mı diyorum. Çok güzel yazmışsın kanka. Sakın tweet atma. Ya arkadaş, neden tweet attırmıyor bana mesela? Geçen gün şey yapmıştım ya, programda söylemiştim. Çok güzel bir cümleydi, tweet attırmadın bana. Mesela şu: beraber yaşlanacaktık, tek ben yaşlandım. Bak.
Çok iyi ama asla paylaşılmaması gerektiğini sana daha önce de söylemiştim. Peki son aklına gelen ve benimle dahi paylaşmadığın o tweet'i lütfen anlatamadım ve Süper FM dinleyicileriyle paylaşır mısın?
Paylaşayım da Ayşe'cim, ben böyle mi tweet atacağım ya? Yani ben tweet atmayı planladığım her şeyi radyodan anons mu edeceğim ya?
Tabi benle birlikte herkes duysun ki.
Peki şöyle, dün gece şöyle bir şey yazdım kendimce. Kendimi ilgilendiren bir şey ama tweet atamadığım için buradan paylaşıyorum. Ben seni arıyormuşum, sen aranıyormuşum.
Ooo, rezalet.
Ya yemin ediyorum, bundan sonra hiçbir duygumu seninle paylaşmayacağım ya.
Yo, tabii ki paylaşacaksın. Bizle paylaş ki gereksiz insanlarla paylaşma. Kardeşim, sen navigasyon cihazı mısın? Bu nasıl bir tweet ya? Ben seni arıyormuşum, sen aranıyormuşsun. Yani aranıyorsan gider yazarsın bir navigasyon cihazına, değil mi? Bulur. Allah'tan i̇şte, atlamışsın. Allah'tan.
Zaten atmayacağım. Atmak için değil. Sadece yazdım. Senin yüzüne korkudan not defterim tweet doldu.
O kadar mutluyum ki seni bu anlamda korkuttuğum için. Seni ne belalardan koruduğumu
iyi bilsen. Yani. Aynen. Bence de iyi yapıyorsun. İnsan bazen çok enteresan boşluklara düşüyor. Bir anda bomboş. Yani bazı insan gerçekten böyle kendiyle baş başa kaldığı ve kendinden kaçamadığı anlar oluyor ya. Tam o anlar oluyor. Mesela enteresan anlar. Hiçbir yere gidemiyorsun. Zihnini hiçbir yere götüremiyorsun. Ne yapsan orada kalıyor zihnin. Yani fiziksel olarak bir yere gidiyorsun ama zihnin orada kalıyor. Çok enteresan i̇şte bir duygu.
Tam o anlarda beni görüyorsun bir anda, hayaletimi. Hologram. Kendinden bile kaçamadığında Ayşe Rihanna Balıbey oradadır çünkü. Arkadaşlar, bundan sonra başkalarına atmak istediğiniz gereksiz mesajlar, tweetler, laf sokmalı storyler varsa her zaman gözünüzün önüne benim silüetim gelsin. Ve size şunu dediğimi düşünün: buna gerek var mı? Ve hemen o elinizdeki telefonu yere bırakarak gerek yoktu Ayşe ablacığım, haklısın diyebilirsiniz. Cem'cim, şimdi istersen kendini tutamayan arkadaşlarımızdan ya da bir dünyadan haberle devam edelim programımıza. Evet. Amerika'da bir hanımefendi siyahi bir bebek dünyaya getirmiş. Kendisi tırnak içerisinde beyaz diye tabir edilen ten rengine sahip, eşi de aynı şekilde ve bebek Afro-Amerikan.
Aa.
Eşi buna şaşırmış çünkü işte genlerinde mi var acaba, işte sülalelerinde mi var, ataları mı siyahi derken anne şöyle bir suçlamayla gelmiş babaya. Demiş ki, sen benim hamileliğim boyunca çok kahve içtin, ondan oldu.
Kardeşim. O kadın hamileyken kocası yani daha mesela hamile olmadan önceki süreçte kahve de içmemiş. Hani mesela çok kahve içersin, her yerin kahve dolar. Çocuğun siyahi doğar. Onu belki hani gene anlamı anlaşılmaz da. Hamileyken artık babanın yapabileceği hiçbir şey yok ya. Yani portakal suyu içseydi turuncu mu doğacaktı? Yani ne bileyim, salep içseydi çocuk süt beyaz mı doğacaktı yani?
Ay, bu çocuk niye böyle esmer diyorlar sana? Tiramisu çok yedim ben. Öyle bir şey.
Abi çocuk kızıl renk doğdu. Akşama kadar içersen şeyi, kızıl şerbeti içersen.
Ya arkadaşlar gerçekten ben insanların bazen bazı yalanlar karşısında yaptığı savunmalar karşısında hayrete düşüyorum. Bu hanımefendi de Sokrates'in savunmasını aratmayacak bir savunma yapmış. Şöyle bir şey oldu. Bütün dinleyicilerimize ve sana soruyorum Cemo. Bir sevgilin var ya da eşin var, hamile kaldı. Size hiç benzemeyen bir bebek doğdu. İşte Afro-Amerikan bir bebek olabilir, Asyalı bir bebek olabilir. Siz ama senin ve ailenin genetiğine hiç benzemeyen bir bebek.
Peki şimdi şöyle mi yani, bir başkasıyla oldu da bizi mi kandırıyor yoksa hakikaten mi? Ya şimdi, çünkü öyle şeyler olabiliyor biliyorsun yani, tam olarak öyle bir zamanlama ayarlaması yapılıyor ki bazen.
Doğru.
Olmuş diyelim. Zaten o çocuk tabii, değil mi, başkasıyla olmuş. Siyah tabii. Çocuk olduğuna göre. Tam o sıra seninle de oluyor ama.
Tabii.
Artık nasıl bir taktikse oluyor. Sonra diyor ki bu çocuk senden aşkım. Sende siyahi kanı varmış demek ki falan diye.
Sende Malcolm X kanı varmış. Sende özgürlük düşkünü ve insanlık düşkünü bir insan için diyor. Ve sen de bunu yiyorsun. Şimdi sana böyle bir bebek geldi ya da böyle kızıl. Kıpkızıl bir bebek. Kızıl da biliyorsun çok baskın bir gendir. Bu şeyde var ya, Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz. Onun kızı mesela kıpkızıl saçlı. Çok tatlı.
Ay.
İsmi de Ayşe. Her ünlü çocuk gibi onun da adını biliyorum. böyle geldi. Aldın bebeği kucağına. Dünya güzeli de bir atıyorum işte. Asyalı çekik gözlü çok tatlı bir bebek. İlk cümlen ne olur?
Karım nerede? Çünkü bu soruyu biraz geç sormuşum aslında. Yani karım nerede sorusunu bir yaklaşık 9 ay kadar geç sormuşum. Muhtemelen o gün bir belli değildi. Yani keşke biraz erken sorsaymışım nerede olduğunu. Tam o gün 9 ay önceki mesajlarına bakarım. Aşkım ben toplantı uzadı, gelemeyeceğim. Şöyle oldu, böyle oldu herhalde. Ya çünkü eğer çocuk bu kadar baskın, bambaşka bir gene sahipse demek ki bizim çocuğumuz değil.
Demek ki başkalarının çocuğu yani. Ya,
başkalarının çocuğu. Ha, hiç. Çocuk çocuktur aslında baktığında ama burada bir yani anneye de büyük sürpriz. Anne de onu beklemiyordu. Yani
anne de bir kere yediği haltların ortaya çıkmasını bu kadar çabuk beklemiyordu. Yani hani
aynen.
Binlerce opsiyondan bir anda bir Asyalı bebek doğması. Şansıma tüküreyim diyordur anne.
Hani şimdi orada aslında bir şekilde kendi kendine kaldığında ne yapacağını bilemezsin belki ama akrabalar da orada oluyor. Onları tam olarak söyleyecek şeyler çok etkili. İçeriden bir anda kıpkızıl bir çocukla veya siyahi bir çocukla veya gözleri çekik bir çocukla dışarı çıkmak. Yani şey demek lazım herhalde. Baba işte küvezde çocuğu bulamadım, bunu getirdim.
Senin baban var ya, kesin hemen şaka yapardı bunun üstüne bak. Kesin tabii. Yani. Ve seni de utandıracak şakalar yapardı yani. Muhteşem utandıracak.
Gözleri çekik bir çocuğum olursa ben de hemen gidip botoks yaptırıp gözlerimi çektirirdim. Hani babası, ay babası desinler diye.
Ay canım ya. Ya senin bu insani yanın. Gerçekten. Bu ve boynuzlanmakla insanlık arasında gidip geldiğin. Herkese ders olmalı arkadaşım.
Tecrübe ettik.
Yaşadık kardeşim, onun en kralı yaşadık. Allah biz bir daha sana o günleri göstermesin. Bir daha Allah bu millete İstiklal Marşı yazdıracak günleri göstermesin diyelim. İşte fiziksel kuvvet, işte fiziksel özellikler falan demişken, bir akademik tarih diye bir sosyal medya hesabı var. Ben de takip ediyorum onu zaman zaman. Ve o eski Osmanlı'dan, işte bizim kültürümüzden, bizim atalarımızdan bazı bilgiler veriyor. Tamam mı Cemo?
Hı hı.
Diyor ki akademik tarih sosyal medya hesabına göre, Yeniçeri Kanunu'na göre devşirme sistemine kabul edilmeme sebepleri varmış. Fiziki özelliklerine göre. Devşirme sistemi ne biliyorsun?
Bilmiyorum.
Eskiden Osmanlı'da bazı çocukları işte diyelim ki Sırbistan'a sefer düzenleniyor. Ya da işte Viyana'ya sefer düzenleniyor. Gidip oradaki savaştan kalan, yetim kalan çocukları alıyorlar. He. Devşirme sistemiyle Osmanlı sisteminin içine sokuyorlar ve onları burada yetiştiriyorlar.
Ha, kendi kültürümüzde falan yetiştiriyorlar.
Evet, kendi kültürümüzde yani Osmanlı'da olan ve askeri devletin askeri bürokrasisine insan yetiştiriyorlar.
Evet.
Yani hiçbir toplumla hiçbir organik ve genetik bağ olmuyor. Onlar Yeniçeri Ocağı'nda yetişiyorlar.
Okey.
Bu işte bu özellikle Hristiyan ailelerden ufak yaşta alıyorlar çocukları ve iyi bir eğitime tabi tutuyorlar ve başarı derecelerine göre de devlet kademelerinde yer alıyor bunlar. Yeniçeri Kanunu'na göre devşirme sistemine kabul edilmeyen çocuklar varmış.
Kabul edilmeyen?
Evet, yani bu fiziki özellikleri, huyları, davranışlarına göre ve bunların sebeplerini de sıralamış Yeniçeri Kanunu. Bakalım ben hangilerine girebiliyorum, sen hangilerine girebiliyorsun. Bak.
Bakalım ortada mı kaldık? Kapıya, bizi kapıya güvenliğin yanına mı koyacaklar, ne yapacaklar bakalım?
Yoksa bize sadece sarayın kapısını mı açtıracaklar, şimdi görüyoruz. Herkes de baksın kendinde var mı bu acaba diye. Bir kere Yeniçeri Kanunu'na göre devşirme sisteminde çok uzun boyluları almıyorlarmış.
Aa.
Evet, sebebi de ahmak oluyorlar diye düşünüyorlarmış yani. Hani derler ya, hep bizde vardır o laf. Boyu uzun aklı kısa, hatırlıyor musun o cümleyi?
Sonra Osmanlı'da basketbol niye gelişmedi?
Sonra bize niye Michael Jordan çıkmadı?
Çıkmaz tabii, almazsın hepsini, bırakırsın orada.
Tabii abi, bizim de bir Air Jordan diye bir isim verdiğimiz bir ayakkabı markamız olabilirdi yani.
Tabii tek transferimiz var yıllardır Türkiye uluslararası. Naim Süleymanoğlu, o da boyu 1.15.
Bir de galiba sen biliyor musun, Giresunlu bir kardeşimiz var.
Ne yapıyor?
Houston'da oynuyor. Houston Rockets'ta.
Ha ben evet, şimdi... NBA'de oynayan birkaç basketbolcu var da adlarını bilemedim.
Hayır, ben de Giresunlu olduğu için biliyorum onu sadece. biliyorsun. Alperen Şengün. Alperen Şengün çok da iyi bir basketbolcu oldu. Houston Rockets'ta forma giyiyor bayağıdır.
Onun Giresunlu arada... olduğunu nereden anlıyorsun? Mesela üçlü attığı zaman topun altından şöyle mi sesleniyor? Hadi Giresun, Giresun.
Ya da aralarda şey diyor mu koça? Hadi bana bir fındık getiresun. Bilmiyorum ama Alperen gerçekten Şengün de Türkiye'nin yetiştirdiği sporculardan ve gurur duyduğumuz.
Harika.
NBA'de de oynayan, buradan da ona bir selam gönderelim. NBA'cilere de selam çakalım buradan. Fakat selam abicim, çok uzun boylular gerçekten boyu uzun aklı kısa ahmak olur filan. Bizim genetiğimizin şu an neden kısa olduğu ya da bizim 1.70 bir insan gördüğümüzde bayağı uzun boylu dememizin bence sebebi. Öyle değil mi?
Zaten ideal boy gerçekten zaten 1.70-1.80 arasıdır. Geri kalan aşağısı ve yukarısı saçmalıktır.
Biz yaşamıyoruz yani şu anda. Ben yaşamıyorum. Şimdi diğeri de Cemo. Çok kısa boyluları almıyorlarmış bu Yeniçeri Ocağı'nda devşirme olarak. Onların
evet.
Sebebi neymiş sence?
Yani çok uzun boyları alsalar da ayaklara dolanmasın diye almazlardı ama uzun boy uzunları da almadıklarına göre acaba ortalama bir ırk mı yaratmaya çalışıyorlar acaba?
Olabilir onlar, bu arada.
Ya da onları alan kişi biraz boy takıntısı olan biri. Yani kendinden çok uzun veya çok kısa birini almak istemiyor. Kendi idealini.
Evet, yani bu kanunu yaparken kendisi muhtemelen 1.65 falan boylarında biri. Dikkat çekmesin kimse diyor yani burada. Çok kısa boyluları da fitnelik sebebiyle almıyorlarmış.
Ne alakası var? Kısa boylular fitne mi oluyor?
Yani kendime bakıyorum. Doğru.
Seninki boydan değil ki. Huydan.
Benimki fazla zekadan. Fazla zekadan uyuyamıyorum, yemin ediyorum. Bak Cemo, şöyle düşün. Hani hep derler ya annelerimiz, işte poposu yere yakın. Ondan korkacaksın. Kısa boylar için böyle bir şey var ama bir ön yargı bu arada.
Evet, gerçekten o anlamda baktığında öyleymiş gibi gözüküyor ama böyle bir ön yargı olduğu için belki o yere yakın olanlar inadına kıllık yapıyor. Sürekli insanlara korkacaksın. O da korkutur seni yani. Halbuki poposu yere yakın olanlar dünyanın en merhametli insanlarıdır diye bir söylenti olsaydı onlar da merhametli olmaya çalışırlardı bence. Bizim yüzümüzden.
Ama doğru.
Tabii.
Yani madem böyle bir ön yargı var, o zaman gel bakalım biz ne yapıyoruz bu topluma deyip elleri sıvamış olabilirler.
Aynen. Aa, ben bu topluma bir şey yapmıyorum ya, toplum benden kötülük bekliyor. Durduk yere yani bu benim gibi insanların topluma kötülük yapması lazım. Poposu yere yakın olmak bunu gerektirir diye kötülük yapıyor demek ki. Halbuki poposu yere yakın olanların kalbi sana yakındır gibi bir şey olsa, laf olsa herkes...
yani evet, yere bunu. Yakın olanların kafası daha çok çalışır denseydi eğer...
Aynen.
Herkes, şu anda hepimiz maki bitki topluluğu gibi geziyorduk genetik
tabii, olarak. Tabii, herkes çömelerek geziyordu o zaman.
Çok kısa boyların hepsi benim kardeşimdir. Çünkü ben de çok kısa boylular liginde olduğum için hakkımızın yendiğini görüyoruz Yeniçeri Ocağı'nda arkadaşlar.
Kısa boy mükemmel. Yeter insan abi. İnsan uzun boylu olmamalı. Kısa boy yeterli.
Çok uzun boya gerek yok değil mi?
Hiç gerek. Arabaya binemiyorsun. Bir şey kafana bir eğiyorsun. Mesela benim en çok sevdiğim şey mekanlarda falan oluyor ya bazen. Dikkat alçak tavan yazıyor ya. Ona hiç bakmadan geçiyorum. Mükemmel oluyor.
Ya bu alçak tavan da o kadar hep alçak tavan, aşağılık duvar.
Dikkat, alçak tavan küfür edebilir, dikkat edin şerefsize. Alçak tavandan böyle sesler geliyor. Sen oradan normal yürüyorsun, böyle diyor. Ne yürüyorsun lan, it. Arkadaşlar bakmayın, alçak tavan. Tavan o, kendi öyle o.
Ve o konuşur durur. Ne olur siz deliyle deli olmayın. Uymayın şu tavana.
12 sadece lafta arkadaşlar. Siz yolunuza bakın.
Üstüne gidip tavana kafa atmaya çalışıyorsun sana. Laf atıyor diye. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kısa boyların fitne olduğu ön yargısını bugün de burada yıkmış olduk. Ve Yeniçeri Ocağı'nın devşirme sistemine göre, kanuna göre kel olanlar da alınmıyormuş Cemo.
Ya bunlar nasıl çocuklar ya? Bu nasıl bir çocuk bırakılmış orada? Kel, kısa boylu, uzun boylu.
Kel olanlar niye alınmıyormuş biliyor musun? Bak çok garip sebepleri var bunların hepsinin. Geveze oluyorlarmış keller.
Allah Allah.
Hayatımdaki en ünlü keli düşünüyorum. Yani tanıdığım en ünlü kel kimsenin?
Tanıdığım en ünlü Jason Statham.
Ha bravo, bak o da bayağı kelimsi. Ben de mesela şey derim. Şu anda rahatsızlık geçirdiği için Kızılcık Şerbeti'nde yerine Ahmet Mümtaz'a bırakan Settar Tanrıören. O da bayağı kel.
O da bayağı kel. Evet. Çok kel. Bir sürü kel var canım. Yani
hayır,
kel
hiç değil. Öyle bir geveze bir insana da benzemiyor yani adamcağız.
Keller bence konu saçlarına gelmesin diye kendileri çok konuşuyor. Yani o kadar çok konuşuyorlar ki karşı taraf konuyu kafasına getirmesin. Yani konuyu domine etmek istiyor, anladın mı? Mesela ben de sürekli konuşurum mesela. Konu benim istemediğim yere gitmesin diye hep ben yönlendirmeye çalışırım. Bence kendilerin de o. Çünkü en ufak bir boşlukta abi kafam parlıyor ha diyecek bir karşıda biri olduğu için onu söyletmemek için sürekli konuşurlar. Ve konuyu hep bambaşka yerlere gider. Yani çünkü kel olan bir insanı herhangi bir boşlukta hemen abi maşallah ayın yüzeyi gibi parlıyor ya diyebilir yani karşılık patavatsız.
Evet, o yüzden ona hiç boşluk bırakmadan konuşuyor olabilir adam. Mesela çok ünlü kellerden biri Michael Jordan'mış.
Tabii.
En ünlü Vin Diesel'miş mesela, Vin Diesel.
O da evet çok ünlü bir keldir. Şimdi çok ünlü kelleri evet. Sayacaksak inşallah çok ünlü başka bir keli de saymayız. Bizim bir ulusal bir radyo programı olduğumuzu unutmadan.
Bruce Willis diyormuşum ben. Bu arada gerçekten bu saydığımız 3 işte insan da Michael Jordan, Vin Diesel de Bruce Willis de kel olmalarının yanında çok da karizmatik ve işlerinde de başarılı insanlardı.
Tabii özellikle Jason Statham gerçek yakışıklar kellerdir zaten. Saç zaten biraz daha insan yüzünü biraz da toparlıyor ya, o dezavantaja rağmen hala yakışıklıysan sen gerçek bir yakışıklısın.
Harbiden bir insan kelse ve yakışıklıysa onun gidip elini sıkmak lazım. Onun tabii. Başka hiçbir etkene ihtiyacı yoktur. Dümdüz yakışıklıdır yani.
Onu direkt yolda yürürken alkışlamak lazım ya. Bayağı otobüs durağında beklerken tebrikler kel abi deyip alkışlamak lazım. Çünkü kelliğin de, çünkü kellik kafa yapısını direkt ortaya çıkarıyor. Şimdi tabii. Biz hepimiz kafa yapılarımızı saklıyoruz saçlarımızla. Bombeli kafamız mı var, yamuk mu?
Ay evet.
Giroid tarzı mı? Yani o yüzden kellik direkt kafayı ortaya çıkarıyor ve çıplak bir şekilde geziyorsun.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kellik insanlıkta yiğidin harman olduğu yer diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Herkesin mesela kel olmaktan korktuğu en önemli detay kafa yapısı. Zamanında annelerimiz bırakmışlar bizi yatağa. Evirip çevirmemişler bizi sucuk gibi. Olmuşuz bombeli kafalar.
Ya seni gene evirip çevirmemişler. Beni hep aynı tarafa yatırmışlar. Şu anda benim kafamın kazısak var ya, oklavayla açılmış gibi böyle yufka gibi bir kafam var. Aynen. O kadar kötü ki.
Benim kafamın arkası koltuğun arkasıyla aynı. Koymuşlar koltuğa beni. 3 ay durmuşum herhalde koltukta.
Bir de kellerin şöyle bir yalanı var Cemo. Benim saçlarım dökülüyor. Çünkü benim işte testosteronum çok yüksek.
Ama o gerçek.
Gerçek mi?
Tabii testosteronu yüksek olan genelde erkeklerde de. Düşünsene kadınların saçı dökülmez biliyorsun.
Evet çünkü testosteron yok bizde.
Olmadığı için bizde çok var işte.
İşte biz hayır yani kel insanlarda daha mı yüksek gerçekten?
Yani abi o kadar yüksek ki saç korkudan kaçıyor. Yani oğlum bunlar, bu gözü kararttık sıra bize gelmesin diye vücudu terk ediyor resmen saç.
Bu arada gerçekten söylediğin doğru. Mesela toplumda işte hani saç dökülmesine genetik ya da ırsi denir ya hep. İşte babanın saçı varsa muhtemelen senin de olacaktır falan. Dihidrotestosteron diye bir şey varmış, tamam mı? DHT. Erkeklik hormonunun bir türü yüksektir. Yüksek testosteron androjeni tetikler ve yüksek androjen seviyesi saç dökülmesine neden olur. Bu nedenle genetik saç dökülmelerinin %90'ı da erkeklerde görülürmüş.
Evet ama şöyle de bir şey var. Tam olarak da genetik de olmayabiliyor bazen. Ben araştırdım. Ben bizim işçiler ailesindeki ilk kelim. Yani araştırdım. Babam, dedem, dedemin babası, bizim ta Üsküp'e kadar hiç kimse de bırak amcamlar, bizim erkekler, tüm erkeklerde İlk kel benim. Ne oldu da bu DNA birdenbire genetik tuttu bende başlattı bu. Yani benden sonraki soylar inanılmaz küfür edecekler bana. Benim yüzümden gene bir sürü kellik olmaya devam edecek yani.
Ay inşallah toprak olmaz, o kadar güzel bir çocuk.
Olmaz tabii yani, bu yaşta kel.
Yani sen... diğer huyları sana benzesin ama bir de şu geceleri tweet atma huyu benzemesin.
Benim oğlum da duygusal ya, Allah kahretsin, çok üzülüyorum.
Allah kahretsin, onu var ya bana bir ay ver. Karanlık odada çiğ etle beslenir benden.
Bir ay sonra Toprak geliyor. Baba, İdo Tatlıses'in oğlunu biliyor musun nereye gitmiş?
Baba biliyor musun Sibel Can'ın oğlu kimle evlenmiş? Canım oğlum derim ben. Canım evladım Toprak. Onunla işim bittiğinde gerçekten bir magazin gurusuna ve demirden bir kalbi olur. Ne olur bir ay bana bırak ya şu çocuğu. Cem'ciğim bak, bu Yeniçerilerin bir başka olayı var. Yani neden devşirme almıyorsunuz bu çocuğu dediklerinde şöyle de bir sebep koymuşlar. Arkadaşlar anlatamadım da bugün bir sürü şeyi her gün konuştuğumuz gibi Süper FM'de Yeniçeri kanunlarına göre devşirme sistemini kabul edilmeyen insanları konuşuyoruz. İşte çok uzun boylular, çok kısa boylular, kel olanlar dedik ve neyi kabul etmiyorlar biliyor musun devşirme olarak Osmanlı'ya? Ne? Sanat ehli olanlar.
Ne ehli?
Sanat ehli.
Olanları kabul etmiyorlar mı?
Evet abi, çok acayip. Sebebi ne sence? Sana soruyorum, hem de dinleyicilerimize de bir fikir jimnastiği.
O dönem acaba Osmanlı halı sayı adam mı topluyormuş ya? Yani uzun boylu olmasın, çok kısa boylu, kaleye geçecek kısa boylu olmayanları.
Olabilir.
Sanat sepetle ilgilenmesin, maçına zamanında gelsin, şortunu kramponla getirsin. Sanatla yani, ilgisi olanları nasıl almamışlar ya? Çok enteresan, bak çok şaşırdım buna.
Gerçekten ben de şaşırdım. Çünkü demişler ki sanat ehli maaş için bela çekmez.
He.
Yani anladın değil mi? Yani sen evet. Ne anladın bu arada? Sen anladın, söyle.
Şu,
ben söyle.
Yani onu herhangi bir ihtiyaç durumunda bırakıp onun ihtiyaçlarına erişmesi için senin yarattığın sistemde çalışmayı kabul etmez. Başka bir çıkar yolu bulur. Başka bir şekilde kendini ifade eder. Kafasını öne eğip senin dediklerini yapmaz. Aykırı olur. İsyan eder. Veya kendi yeteneğini ortaya başka bir şekilde çıkarır ve halkı, insanları kendi becerisiyle başka bir şekilde bilgilendirir. O yüzden o tip sanatçı ruhlu insanları almayalım diye düşünmüşler. Demek ki öyle yorumluyorum.
Bence doğru yorumluyorsun. Çünkü etrafımızda da hepimiz bir düşünelim ve bakalım. Kreatif insanlar, çocukları olan bir sürü insan da bizi dinliyor. Bir sürü çocuk da dinliyor. Mesela baktığında mesela bir sanata yatkınlığı olan çocuklar daha müdanasız oluyor hayatta.
Tabii. Gerçekten, çünkü kendini, şimdi hayatta zaten en önemli, en ihtiyaç duyulan hislerden biri, farkına varmamış bile olsak, kendini doğru ifade etme özelliği. Hepimiz evet. Yanlış anlaşıldığımız sanırız ya sürekli. Ya beni hep yanlış anlıyorlar. Kimse beni anlamıyor gibi dertlerimiz olur ya. Ama evet. Bu gibi sanatçı ruhlu insanlar kendini çok doğru ifade edebildikleri için böyle standart, rutin bir eksikliği hissetmezler. O yüzden daha aykırılardır. Zaten o yüzden sanatçılar hep daha farklı görseli, düşüncesiyle, filozoflar böyle, o yüzden hep böyle yüzyıllar boyunca bizim aklımızı karıştıracak, bizi daha doğru yitecek cümleler kurmuşlardır ya, böyle insanlardır. Demek onları istememeleri çok yanlışmış. O gün ben orada olsaydım derim efendim çok yanlış, bence bu sanatçıların en azından bir portresini falan çizdiririz 50 TL'ye.
Ya öyle hakikaten gelmedi. Doğru. Mesela düşün, bir sürü sanatçıyı düşün. Ressamı düşün, şairi düşün, müzisyeni düşün. Hepsi aslında bir yandan sanat o bulunduğun düzene baş kaldırmak olduğu için kendini de sanatınla ifade et. Mesela işte Picasso nasıl iç savaş, İspanya iç savaşı döneminde Guernica'yı yapıyor.
Evet.
Aslında yani gidip eline silah almıyor ama silahtan daha etkin bir şey kullanıyor orada. Yani iç savaşı protesto etmek için ya da onu anlatmak için harika bir tablo yapıyor. Bir resim sanatı ortaya çıkarıyor ve yıllar boyunca biz buna gidip bakıyoruz, bunu tartışıyoruz. Dolayısıyla aslında orada mantığı yanlış değil yani. Sen kendine maaşlı bir eleman yetiştireceksen kreatif biri olamaz o.
Evet, kesinlikle. Yani yanlış bir düşünce ama yaptıklarının sebebi bu.
Evet, ama doğru bir bakış açısı. Hani böyle aşırı, sen de öyle bir insansın. Kendi hayatından düşün. Tekstil firmasında kurumsal işte ne kadar çalışabildin ki?
Ama ben işte kendimi zaten hep şu anda olduğu gibi ifade ediyordum ama içinde bulunduğum ortam benim ifade şeklimi kaldırmıyordu. Ben kendimi ifade edebildiğim halin insanlar tarafından kabul görmüş ortamına kendimi atmak zorunda kaldım. Tam nasıl tanıyorlarsa insanlar beni, ben hep öyleydim zaten. Tekstille çalışıyorken de hep öyleydim. Hep böyle daha
yani
eğlenceli.
Yani Cem İşçilerdin hep.
Aynıydım. Ben birdenbire komedyen oldum. Artık komik olmam lazım. Böyle bir şekilde birdenbire şaka yapmaya başlamadım ki. Hep zaten böyleydim. Ama şimdi kabul görür bir ortamda insanlara sundum bunu. Radyoda, YouTube'da, Instagram'da falan. Ve kendi kitlemi oluşturmuş oldum. Ama eskiden etrafındakiler senden bunu beklemiyor ki. Orada 100 milyon euroluk ihracat yapmayı bekleyen patron senin şaka yapmanı değil, ATR düzenlemeni bekliyor.
Doğru.
O yüzden bence hepimizin kendimizi doğru ifade ettiğimiz alanlara, o oralara kaçmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü çok kıymetli bir şey. Ya illa böyle git sahneye çık da değil konu. Doğru ifade edebildiği kişiyi de bulman yeterli olur en azından. Ve oyunu da olur, bir kitap da olur. Yani herhangi bir şey. Kendinle baş başa kaldığında kendini dinleyebildiğin bir alanın olmalı hayatta yani.
Doğru. Katılıyorum. Hatta bununla ilgili çok temel bir şey vardı. Şimdi bu kadar kreatif insanların... İşte bizim seninle konuştuğumuz gibi kurumsal işlerde, 9-5 işlerde çalışması onların yaratıcılığını da öldürüyormuş. Şimdi seni ele alalım yani. Sen geç saatlere kadar çekimler yapan, ondan sonra işte senaryo ile ilgili kafasında bir sürü fikirler olan, sahneyle ilgili fikirleri olan bir adamsın. Şimdi seni her sabah 7'de kaldırıp biz bir işe kart basmak zorunda olduğun bir plazaya göndersek biz seni öldürürüz yani aslında manevi olarak.
Evet, ben zaten çok geç dirilebildim. Zaten aslında benim kafam hiçbir zaman yaptığım işe basmıyordu. Hiç basmıyordu yani. Ben yaptığım hiçbir şey, işi öğrenemedim yani. Hiç orada değilim çünkü yani. Hiç ne oluyor anlamıyorum ama her gün hadi bugün, hadi yarın, hadi bugün derken ancak 37 yaşımda kendim olabildiğim alana çekebildim.
Kendini doğru ifade edebildin.
Evet, ne mutlu sana.
Çok geç değil ya.
Yok ama saat 12.30 falandı.
Ya ben de şöyle düşünüyorum, hani çok eğlenceli böyle caps'ler falan da oluyor da onunla ilgili. Aykut Kocaman'ın şöyle bir sözü vardı ya. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Ve yerini arıyor diyordu ya. Gerçekten biz bence öyle insanlardık. Ben avukatlık yaparken, sen tekstille uğraşırken.
Peki, burada doğru soruyu sormak lazım. Çiçeği mi değiştireceğiz, toprağı mı?
Biz çiçek olduğumuza göre bizim toprağımızın değişmesi lazımdı. Çok şükür de habitatımızı değiştirdik. Evet. Herkes bu kadar şanslı olmuyor. Bazen insanlar çocukları çok başarısız olduğunda matematikte, fende, İngilizce'de diyorlar ki bu çocuktan bir şey olmaz diyorlar. Çok bilmiş, üstten konuşan başkaları onlar için. Ama bazı çiçekler gerçekten bazı topraklarda olmadığı için. Yani sen toprağını değiştirsen, güneşe tutsan, yerini değiştirsen belki o çiçek coşacak ve bir ağaç olacak yani.
Ama belki de şöyle bir şey var. Çok güzel bir çiçek gerçekten tam olarak güzelce büyüyebileceği bir toprağa belki koyuldu. Çok güzel sulandı ve büyütülüyor. Ama belki de o çiçeği kimse görmüyor. Bu da çok tüm ortam uygun olsa bile yanlış yerde olduğumuzu da gösterebilir. Yani illa çiçeğimiz o toprakla kaynaştıysa doğrusunu yapıyoruz anlamına gelmiyor. Toprağın yeri de yanlış olabilir.
Ya da şu olabilir, çiçeğinize yanlış bir PR ve strateji uyguluyor olabilirsiniz. Bunun evet. için de bana geliyorsunuz. Aysen'in bavulundan bir tane story atıyorum ve sizin gerçek çiçek severlerle buluşturuyorum. İşte bunun için varız biz.
Bu arada çok iyi bir dinleyicimiz geçen yazmış, sana da attım ya. Dünya tatlı, çok da güzel isyan etmiş. Çok hoşuma gitti benim. Demiş
ya
ki,
ben o isyanını haksız buldum.
Hayır, ben haklı buldum. Konuşacağız
konuyu bunu. Konuyu da söylemek istemiyorum ama bizim bu hayatta... Sizlere ulaşmaktan daha da önemli, daha kıymetli bir şey var. Sizin bize ulaşmanızı istememiz. O yüzden biz zaman zaman Instagram hesaplarımızı, sosyal medya hesaplarımızı buradan size söylerken ya bizi ne olur ünlü edin ya da takipçimiz artsın diye demiyoruz. Bunları takipçi sahibi olmanın binlerce yolu var artık yani. Organik
ama ben çok seviyorum, bizi çok seven, her gün dinleyen, her gün sadece bizi dinleyerek böyle bu hayata motive olan o dinleyicimizin isteğini ben haklı buluyorum. Sen haksız buluyorsun. Şöyle demiş bu arada bilmeyenler için. Biz sizi zaten çok seviyoruz, Instagram'dan takip ediyoruz ama sürekli Instagram'ı sana verip duruyorsunuz. Yani biz Ayşe kalkıp sanki sabah akşam Instagram Ayşe'nin babalı, Instagram Cemişler, Instagram Ayşe'nin babalı, Instagram Cemişler deyip mi duruyoruz? Yani biz her program Instagram Ayşe'nin babalı, Instagram Cemişler diyecek olsak, Instagram'da bizi Ayşe'nin babalı ve Cemişler takip ediyoruz diyecek öyle program mı olur? Düşünsene program başlıyor. İyi akşamlar Instagram Ayşe'nin babalıyız. Ya böyle şey olur mu? Ben şimdi Instagram Cemişler deyip Instagram'ın Cemişler olduğunu mu ortaya çıkarayım yani? Saçmalamışsınız hanımefendi.
Hanımefendi ne diyorsunuz siz ya? Ne anlatıyorsunuz? Bak işte gördün mü? Cemişler'e DM atarsanız böyle olur arkadaşlar.
Ben ne zaman Ayşe'nin Instagram hesabı Ayşe'nin babalı dedim ya?
Ve ben ne zaman Cem'in Instagram hesabı Cemişçiler dedim?
Hiç ağzımızdan siz muhtemelen yanlış bir programda Ayşe'nin babalı Instagram hesabı ve Cemişler'in Instagram hesabını duymuşsunuzdur.
Şu anda hanımefendi bizi dinliyorsa gerçekten kulaklarından beynine kadar bir yanma hissediyordur.
Yok be,
İşte çok arkadaşlar tatlı. Çok tatlısınız. Hepinizi çok seviyoruz ama bunların başka sebepleri var. Hatta size bazen anlatamadığımız kadar özel sebepler oluyor. Gecenin 12'sinde, gecenin 2'sinde geçen gün bana bir gencecik bir kız bir mesaj attı Instagram'dan. Çok da uzun bir mesaj. Hayatımda uzun zamandır en duygulandığım, kendi özel hayatıyla ilgili attığı için paylaşamıyorum. Ve en kahırlandığım, en üzüldüğüm DM'yi attı.
Allah
ben
Allah.
De ona kendimce, dilim döndüğünce ve bildiğim kadarıyla bir yönlendirmede bulundum. Bir hafta sonunda da bana Instagram'dan şöyle bir DM attı. Ayşe abla, iyi ki varsın, iyi ki o gece 2'de benim mesajımı cevapladın. Beni yanlış bir karardan kurtardın dedi. Hayat bazen birbirimizin hayatına dokunmak için çok kıymetli ama bu anlarda birbirimize ulaşabiliyor olmamız lazım.
Konuyu bilmiyorum ama çok yüksek ihtimalle hanımefendi bundan sonraki hayatınızı Ayşe'ye sormadan devam ederseniz emin olun daha başarılı olursunuz.
Ya sen kardeşim bana sormadan daha tweet atamıyorsun, sen ne anlatıyorsun ya?
Hakikaten ne hale? Ulan bizi ne hale getirdin be? Hem yayın ortağını hem tüm anlatamadım dinleyicilerini manyak ettin. Biz sabah kalkıp ulan Ayşe kalktı mı acaba diye düşünmeye başladık ya.
Estağfurullah. Sevgili anlatamadımcılar, bugün gördüğünüz gibi kah güldük, kah biraz daha güldük. Yeniçeri'de devşirmelerin neye göre Osmanlı'nın sisteminin içine dahil olduğuna bakarken biraz da aslında oradan kendi hayatlarımıza baktık. Herkes bence bugün Cemo kendi listesini yapsın. Sonra biz de seninle yapıp bunu bir sonraki bölümde konuşalım. Nasıl insanları biz de devşirme sistemi gibi kendi sistemimize, hayatımıza almıyoruz? Hangi tamam. karakterdeki insanları?
Yapalım.
Tamam. Hem seyircilerimize, dinleyicilerimiz 10 kişi ama yani 10 madde.
10.
Aha.
Peki.
Sen kesin 2 maddede kalırsın, o kadar insancısın ki.
Ben tek yarım madde yazmayı düşünüyordum.
Yani bize şunu deyin Ayşe abla, ben de Yeniçeriler gibi şu şu şu karakterdeki insanları artık hayatıma almıyorum. Cem abi şu şu şu, işte buna diyebilirsiniz ki Bodur'u almıyorum, Köse'yi almıyorum. Siz de Yeniçeriler gibi body shaming yapmayın da.
Sanki dersin Miss Turkey seçecek.
Bunun için Instagram hesaplarımızı tekrardan hatırlatmamıza gerek yok. Hanımefendiyi Hayır, kırmıyoruz.
Kırmayalım.
Ben Ayşe Balıbey.
Ben Cem İşçiler.
Sizleri çok sevdiğimizi ve her koşulda sizleri hayatımıza alacağımızı unutmayın.
Öpüyoruz.
Bay bay.